ALES Soru Bankası Sözel Bölüm Ayrım 23 Paragraf 4 1. Bir şiirin ufuk açıcı, yeni anlamsal imkanlara açık olması, onun içeriğine değil, biçimine ve yapısına bağlıdır. Aslında yalnızca yapısına demekle de yetinebiliriz. Çünkü şiir bir bütün olarak yapısıyla kendi biçimini ve biçimini bulur. Demek ki bir şiiri ilerici ve yenilikçi yapan, bütün bu özellikleri dolayısıyla da şiir yapan, onun içeriği ve yaymaya çalıştığı mesaj değil, aksine yapısıdır. Bu parçada şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A. Ufuk açıcı olması gerektiği. B. İlerici ve yenilikçi olduğu. C. En önemli öğesinin yapısı olduğu. D. Konunun çok önemli olduğu. E. Birçok özelliğiyle bir bütün olduğu. Cevap C. En önemli öğesinin yapısı olduğu. 2. Şiir ile müzik sanatları arasında hem derinlemesine bir bağ hem uçurumlar vardır. Şair veya müzisyen kendi alanlarının tek olmasıyla ilgilenir çokça. Şiirin müzikle olan akrabalığı biraz daha kaçınılmazdır. Örneğin ritim, müziğin kaçınılmaz parçası iken şiiri de yapan temel bir öğedir. Şiir de aslında lirik şiirde melodi ve ezgi kaçınılmaz unsurlardır. Özellikle modern müziğin melodi ve ritmin yanında armonik bir karakteri de var. Bu üç unsur buluşmadan enstrümantal bir yapının, müzik dilinin oluşması mümkün değildir. Bu parçada şiirin üç unsuru sözüyle vurgulanan kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Şiir, ritim, modern müzik. B. Şair, lirik şiir, müzisyen. C. Şair, şiir, müzik. D. Müzik sanatları, müzik dili, şiir. E. Ezgi, ritim, müzisyen. Cevap E. Ezgi, ritim, müzisyen. 3. Şarkılar vardır ki sözlerinden hiçbir şey anlamasanız bile sizi alır götürür, sizle konuşur, kimseyle paylaşamadığınız duygularınıza ortak olur, gizli sevinçlerinizi ortaya çıkarır. İşte belki de şarkının özü burada yatar. Kısaca müziği yaşamaktır bu. Ve zamanla şunu anlarız ki iyi şarkılar ölmez ve biz onları iyice anlamasak da tekrar tekrar mırıldanmayı sürdürürüz. Çünkü onlar bize her şeyi anlatmıştır zaten. Bu biraz da Eleanor Rigby'nin öldüğünü sessizce hissetmemizdir. Jacques Brel'i, George Brassin'i ya da Leo Ferre'yi dinlemek için illa Fransızca mı bilmek gerekir? Bence gerekmez. Oysa bilirseniz Baudelaire'e biraz daha yaklaşmış olursunuz. Güzel şarkılar nereye giderseniz gidin oradadır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir? A. Şarkı kulağa hoş gelirse onu hissetmek için söylendiği dili bilmeye gerek yoktur. B. Şarkılar bizi derinden etkileyen önemli öğelerin başında gelir. C. Fransızcayı iyi şekilde öğrenmenin yolu müziği iyi bilmekten geçer. D. Güzel şarkılar Fransızca olarak dinlendiğinde kulağa hoş gelecektir. E. Müzik dili dinleyiciye mesaj vermeyi hiçbir şekilde hedeflemez. Cevap A. Şarkı kulağa hoş gelirse onu hissetmek için söylendiği dili bilmeye gerek yoktur. 4. Yaratıcılığın temelinde aradığını bulma gerçeği yatar. Bulduğunuz sizin yarattığınızdır. Ondan kopamazsınız. Bu gerçekleşmedi mi, sevgi biçimsel bir iletişimden öteye geçemiyor. Bir süre sonra da yüreğe bir ur gibi yerleşen kötü bir alışkanlığa dönüşüyor. Çağımızın insanı böyle bir duygunun yitip gittiğinin farkında bile değil. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Sevginin olmadığı yerde saygısızlık ve acı ön plana çıkar. B. Bir varlığa duyulan gerçek sevgi onu bulduğumuzda gerçekleşir ama biz sevgiyi yitirmekteyiz. C. Her birey sevgiyi biçimsel özellikleriyle algılamaz. Sevgi ve aşk kişilere yön verir. D. İnsan sevgiyi bulmak ister ama onu hiçbir zaman bulamaz. E. Gerçek sevgi insan onu yaşamadıkça hissedilemez. Çünkü sevgi kişiseldir. Cevap B. Bir varlığa duyulan gerçek sevgi onu bulduğumuzda gerçekleşir. Ama biz sevgiyi yitirmekteyiz. 5. Roman üzerine yayınlanmış yazılarımın hemen hepsinde romanın özüyle romanın iç sorunlarıyla ilgili bir yaklaşım tarzını denemek istedim. Böylece romanın ne olduğunu anlamaya çalıştım. İyi bir romanın ayırıcı niteliklerini kendi iç bağlamı içinde bulmak istedim. Bu aşamada özellikle beni etkileyen ve dünyada baş eser diye gösterilen eserleri seçtim. Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Ünlü romanların iç yapısı ile Türk romanını karşılaştıran eseriyle tanınmaktadır. B. Yazıları romanın iç yapısı üzerine yoğunlaşan yazılardır. C. İyi roman ve kötü roman niteliklerini araştıran bir yazardır. D. Yazar roman konusu üzerine yazılar yazmış bir kişidir. E. Dünya edebiyatının belli başlı romanlarını okumuş ve onlar üzerine fikir yürütmüş bir yazardır. Cevap A. Ünlü romanların iç yapısı ile Türk romanını karşılaştıran bir eseriyle tanınmaktadır. 6. Türkiye'de yabancı dil öğretimi de Türkçe öğretiminden daha başarılı olamamıştır. Bu yüzden yabancı okullarda tahsil ve ihtisas görenler hariç, Türk aydınları arasında yabancı bir dilde rahatlıkla kitap okuyabileceklerin sayısı çok azdır. Bu durumda özellikle Batı dillerinden yapılacak tercümelerin ne kadar önem taşıdığı kolayca görülebilir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Türkiye'de yabancı dil eğitiminin istenilen başarıda olmadığına. B. Türk aydınların çoğunun yabancı dilde yazılmış eserleri rahatlıkla okuyamadıklarına. C. Tercüme edilecek eserlerin büyük önem taşıdığına. D. Batı dillerinden çevrilen eserlerin azlığına. E. Yabancı okullarda okuyan Türk aydınlarının yabancı dillerinin iyi olduğuna. Cevap E. Yabancı okullarda okuyan Türk aydınlarının yabancı dillerinin iyi olduğuna. 7. Kendimi sorgulamıyorum belki ama geriye korkarak baktığım oluyor. Kimi öyle bir zaman diliminden geçip geldiğime bile inanamıyorum. Gerçekte ne önemi var ki her sabah yeniden doğmaz mıyız biz? Düne bizi bağlayan tek şey anılarımızdır. Bir karışıklık olamaz değil mi? O uzun uykuda birilerinin anılarıyla benimkiler karışmış olamaz mı? Ya da düşlerimi anılarımı sayıyor olmayayım. Karabasan demek daha doğru ya, razıyım nefret ettiğim birinin anıları olmasında. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? A. Yazarın her gün yeniden doğduğunu düşünmesinden. B. Yazarın geçmişte kurulan bağlantının anılarla olacağından inanmasından. C. Yazarın bazen geçmişte yaşadıklarına inanmamasından. D. Yazarın yazmakta kimi zamanlarda korkmasından. E. Yazarın bazen geçmişe korkuyla bakmasından. Cevap E. Yazarın bazen geçmişe korkuyla bakmasından. 8. Edebiyatçının edebiyat tarihinden bağımsız bir tarihi yoktur. Dolayısıyla bir edebi yapıtta edebiyat biçim ve yapıya ilişkin uzun tarih birikimi göz önüne alınmazsa edebiyat dışı bir metin ortaya çıkabilir. Tarihi bir gerçeği incelemek bir insana bunun romanını yazma fikrini verebilir. Ama edebiyat adına yapılan bu çalışmanın tarih ölçütleriyle değil, edebiyat ölçütleriyle değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarihin ve edebiyatın birbirinden farklı olduğu unutulmamalıdır. B. Tarihi gerçekler o dönemin özelliklerini araştırdıkça ortaya çıkar. C. Edebiyatçılar oluşturdukları eserde geçmişteki kaynaklardan yararlanmalıdır. D. Edebiyat ölçüleri tarihin her döneminde kendine özgü kurallar taşımıştır. E. Tarihini kendi oluşturmaya çalışan edebiyatçı eserinde kendini anlatmalıdır. Cevap D. Edebiyat ölçüleri tarihin her döneminde kendine özgü kurallar taşımıştır. 9. Yazdığım kurmaca metinlerde bir gerçeklik havası yaratmaya çalışıyorum. Fakat bu gerçekliğin boyutu çok farklı. Geleceğe olduğu gibi öykünmeye çalışmıyorum. Yazar olarak yaratmaya çalıştığım gerçeklik yazınsal bir evrende yer almaktadır. Ve bu gerçekliğin kendi kuralları vardır. Yazdıklarıma düşsel bir boyut da kazandırmaya çalışırım. Zaten romanda öyle bölümler var ki, düşler, fanteziler, düş gücü ve gerçeğin iç içe geçtiğini rahatlıkla hissedebilirsiniz. Bu parçaya göre yazarın oluşturduğu metinlerin asıl özelliği nedir? A. Gerçeğin hiç değiştirilmeden verilmesi. B. Gerçeğin hayalle iç içe geçmesi. C. Hayal alemi fantezilerini yönlendirmesi. D. Yaratmaya çalıştığı alemin kurmaca bir dünya olması. E. Bölümlerin birbiriyle iç içe geçmesi. Cevap B. Gerçeğin hayalle iç içe geçmesi. 10. 4 yıl önce kitabımı yeniden okumak ve ondaki düşünceleri açıklamak fırsatı buldum. O anda bana eski düşüncelerle yenilerini bir araya yayınlamalıyım gibi geldi. Bu ancak benim eski düşünme tarzımın arka planına karşı olarak ve aradaki farkı gösterme yoluyla doğru bir ışık altında görülebilir. 16 yıl önce felsefeyle yeniden uğraşmaya başladığımdan beri o ilk kitapta yazdıklarımda bulunan ciddi yanılgıları görmek zorunda kaldım. Bu parçanın yazarının kitabını yıllar sonra tekrar yayınlamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Düşüncelerini okuyucularla bir kez daha paylaşıp onları aydınlatmak istemesi. B. Geçmişteki bazı düşüncelerinin bugünkülere göre yanlış olduğunu göstermek istemesi. C. Ciddi konularda her dönemde yazabileceğini belirtmek istemesi. D. Tarzının nasıl oluştuğunu okuyucuyla paylaşmak istemesi. E. Topluma ışık tutarken okuyucularda okuma isteği uyandırmak istemesi. Cevap B. Geçmişteki bazı düşüncelerinin bugünkülere göre yanlış olduğunu göstermek istemesi. 11. Her şairin şiirinde ona ait bir ses ve bir coğrafya vardır. Şiir çevirisinde sözcüklerin altındaki fırtınayı görmek, şairin karayel rüzgarlarını sakladığı kuyulara inmek gerekir. Çevirmen, şiir çevirirken şairin acısını, ıstıraplarını ve sevinç çığlıklarını duymak, şairin dudaklarıyla gülüp onunla birlikte ağlamak, şiirin ritmik yapısını ve ezgisel örgüsünü kavramak zorundadır. Bu parçaya göre şiir çevirisinde aranan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Çevirmenin şairin üzüntülerini bilip bunları değiştirmeye çalışması. B. Çevirmenin duygulu, sevgi dolu bir insan olması. C. Çevirmenin çevirdiği eserde şairin duygu dünyasına hakim olması. D. Çevirmenin şairin gizli dünyasını aydınlatması. E. Çevirmenin şairin acılarına duyarlı, sevecen bir yapıda olması. Cevap C. Çevirmenin çevirdiği eserde şairin duygu dünyasına hakim olması. 12. Bilindiği gibi sıradan, bilinen ve basit olan, hakkında çok şey yazıldığı için bunlarla ilgili başka ve yeni şeyler yazmak zordur. Hele konu seçimiyle, üslubu ve kurgusuyla farklı konular yazmayı kendine dert edinmiş yazarlar için bu daha da zordur. Fakat sıradan olan ne kadar işlense de yazarın özgün üslubuna bağlı olarak kendini yeniden okutabilir. Bunun akla gelebilecek ilk örneği Anton Çehov'dur. Çehov'un öykülerinde günlük yaşamın akışını değiştirebilecek olağanüstü durumlar pek azdır. Bu parçada Anton Çehov'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Konu seçiminde ve konu seçimine ve usluba önem verdiğine. B. Öykülerinde olağanüstü durumların fazla her yer tutmadığına. C. Sıradan konuların onun üslubuyla yeniden okunabildiğine. D. Bilinen konular hakkında başkalarıyla fikir alışverişine girdiğine. E. Herkesin bildiği konularda yazdığına. Cevap D. Bilinen konular hakkında başkalarıyla fikir alışverişine girdiğine. 13. Kitap için çocukluğumu da konuştuk. Geçmişimi düşündükçe bir takım sıkıntılar çektim açıkçası. Benim için yazmak konuşmaktan daha kolay. Çünkü ben aklıma geleni söylüyorum. Ondan sonra bir takım lüzumsuz isimler çıkıyor ortaya. O kişilere ayıp olmasın, onları incitmeyeyim diye dikkatli konuştum. Kitaplarda söyleyemediğim, kitaplara sığmayan bir takım hayat tecrübelerim var. Ki bunlar kitapla gün ışığına çıktı. Bu parçadan söze edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A. Çevresindekilerce çok sevilir. B. Çalışmalarında titizlik gösterir. C. Karşısındakilerin yaptıklarından hemen etkilenir. D. Giyimini önemser. E. Eserlerinde duygularını belli etmeye çalışır. Cevap E. Eserlerinde duygularını belli etmeye çalışır. 14. Onu zihnimde dolaştırıyorum. Aslında çok kısa sürede çok hızlı yazıyorum ve yazdığıma dönüp bakmıyorum. Fakat temaları, kişileri uzun süre içimde dolaştırıyorum. Kurguysa daha çok yazarken oluşuyor. Film için de öyle. Uzun süre notlar alıyorum ama oturduğumda bir çırpıda yazabileceğim bir senaryo istiyorum. Bir de yönetmen olarak biraz daha tekamül etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu parçada söze edilen kişiyle ilgili olarak hangisi söylenebilir? A. Yazılarında çevresindeki insanlara önem verir. B. Yazdıklarını birçok kez gözden geçirir. C. İçindekileri hemen kağıda dökmek ister. D. Yazılarında değişik temalar işlemiştir. E. Kafasındakileri uzun süre orada saklar. Cevap C. İçindekileri hemen kağıda dökmek ister. 15. İnsan zaman eyleminin merkezinde yer alır. Bir eylemi ya geçmişte, ya şimdide, ya da gelecekte gerçekleştirebilir ve dile dökebilirsiniz. Eylem zamandan arınmış haliyle bir kökten ibarettir. Ancak yanına zaman geldiğinde hem özneye hem de eylemin kendisine bir anlam verir. Zamansız eylem ya anlamsızdır ya da buyruktan ibarettir. Bir buyruğun da anlamlı olabilmesi için yine bir özneye ihtiyaç vardır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? A. Eylemin oluşum aşaması. B. Eylemin yer yer anlamsız kullanılması. C. Zamanın eyleme göre önemi. D. Anlama dayalı eylemler. E. Eylemin özneye olan ihtiyacı. Cevap C. Zamanın eyleme göre önemi. 16. Okurum bundan sonra ne olacak gibi ilkel, kaba ve tembel merakına bel bağlamak, ondan yarar ummak, romancı yönden bir başarısızlığın itirafı değil midir? Okuru meraklandırması gereken şeyin sözcük seçimi olduğu gerçeğiyle yüzleşemez mi yazar? Bu tür romancılarda gurur diye bir şey yok mudur? Bir barda size dertlerini anlatan sarhoş da aynı meraka bel bağlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir sanatçının özelliğidir? A. Öz eleştiri yapabilme. B. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla söyleyebilme. C. Konuları zor durumlarda seçme. D. Üsluba önem verme. E. Yazarlığın bir tür aldatma olduğuna inanma. Cevap D. Üsluba önem verme. 17. Günün gerçekliği hızla değişiyor, her zaman değişmektedir. Ama her kuşağa göre hızlanıyor gibi de görünüyor bu. Bugünün gerçekliği 19. yüzyıl gerçekliğinden belirgin bir biçimde farklıdır. O zamanlar kalıba ve ölümsüzlüğe inanmak olanaklıydı. Ama bugün bizim gerçekliğimizi belirleyen şey, kaosun en uygun açıklama olduğu olasılığıdır. Oysa ki bir açıklama bulmak için bile olsa bunun kabul edilmesi kaosun bir yansımasıdır aynı zamanda. Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Hemen her şeye rağmen zaman devam etmektedir. B. Her yeni zaman bir öncekinden daha farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. C. Günümüz insanı bir kaos içindedir. Ancak bunu açıklamak bile kaosa neden olabilir. D. Her yeni çağın farklılığı bize yeni heyecanlar vermektedir. E. Bu devirde yaşanan kaos insanımızı çatışmaya sürüklüyor. Cevap C. Günümüz insanı bir kaos içindedir. Ancak bunu açıklamak için bile bir kaosa sebep olunabilir. 18. Yaşamı yorumlarken bir takım kurallar koyma alışkanlığı edinmişiz. Bu kurallar yanlış bile olsa bizi kendimizle barıştırıyorsa anlamlıdır. Ama hastalıkları kendimize özgü kurallarla iyileştiremeyiz. Kimi insan öyle kuruntuludur ki hastalık hastası haline gelir. Kimi insan da içini kemiren hastalığa aldırmayan, kendine toz kondurmayan bir duyarsızlık içindedir. Bu parçada yakınılan durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Hayata dair birçok kuralımız olması. B. İnsanlara rahatsızlık veren durumlarla mücadele etmemesi. C. Bazı insanların kuruntulu olması. D. Hayatta karşılaştığımız bazı kuralların yanlış olması. E. İnsanların hayata dair bazı yanlış kurallar koyması ve bunu savunması. Cevap E. İnsanların hayata dair bazı yanlış kurallar koyması ve bunları savunması. 19. Eleştirel yaklaşımı insan kendi yandaşlarına, hatta kendisine de yöneltebilmelidir. Oysa Türkiye'de çoğu zaman eleştiren de, eleştirilen de, eleştiriye hakaretle bir tutuyor. Bu sağlıklı bir fikir tartışmasına elverişli bir seçenek değil. Dolayısıyla ne gibi ve ne düzeyde saldırılara maruz kalabileceğimi kestirebiliyorum. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Eleştirilerimizin bazılarını kendimize de yapmalıyız. B. Eleştirmen sayısı ülkemizde hızla azalmaktadır. C. Ülkemizde eleştiri yanlış şekillerde yapılmaktadır. D. Saygın yapıtlar hakkında mutlaka eleştiri yapılmalıdır. E. Türkiye'de eleştiri hakkında tartışmak için uygun bir ortam yoktur. Cevap C. Ülkemizde eleştiri yanlış şekillerde yapılmaktadır. 20. Eskiden şiir yazılırken şairler vezin kafiye öğrenirlerdi. Şimdi serbest vezinde işi maskaralığa çevirdiler. Şiir okumadan şiir yazmaya kalktılar. Dil eğitimi görmeden kendilerini yetkili sandılar. Öyküyü şiir sanıyorlar. Öykü ayrı, resim ayrı, müzik ayrı, şiir ayrı. Yapacaksan bunu kuralına göre yapacaksın. Şiirde müzik yapılmaz. Aşağıdakilerden hangisi şairin yakındığı duruma ters düşer? A. Edebi türleri birbirinden ayırarak yazması. B. Şairlerin kafiye hakkında bilgi sahibi olmaları. C. Edebiyatçıların dil konusunda eğitimli olmaları. D. Şairlerin dili bilmeden kendilerini usta olarak kabul etmemeleri. E. Şairlerin şiirlerini serbest vezinde yazmaları. Cevap E. Şairlerin şiirlerini serbest vezinde yazmaları. Testin sonu.